Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda hepimizin sıkça duyduğu, belki de deneyip şaşırdığı bir teknolojiye dalıyoruz. Yani nasıl oluyor da bilgisayarlar biz sadece birkaç kelime yazdığımızda, mesela ne bileyim uzayda gitar çalan bir kedi gibi daha önce hiç olmayan yepyeni, acayip gerçekçi görüntüler, hatta videolar üretebiliyor. Arkasındaki mantık ne? Gelin bunu anlamak için önce çok basit bir benzetme yapalım. Hani eski tüplü televizyonlarda kanal yokken çıkan karıncalı ekranlar olurdu ya. İşte elinizde tamamen rastgele renklerden, piksellerden oluşan, hiçbir anlamı olmayan böyle bir görüntü olduğunu düşünün. Yapay zeka işte bu karıncalanmayı, bu gürültüyü alıyor ve sanki elinde sihirli bir silgi varmış gibi adım adım temizleyerek sizin istediğiniz o net görüntüye, mesela o uzayda gitar çalan kediye dönüştürüyor. Biraz şeye benziyor aslında, bir heykeltıraşın kocaman, şekilsiz bir mermer bloğunu alıp yavaş yavaş yontarak içinden o harika heykeli çıkarması gibi. O da aslında fazlalıkları atıyor değil mi? Bu sohbetimizde işte bu temizleme, bu yontma işinin nasıl yürüdüğünü, yani yapay zekanın bizim kelimelerimizi nasıl olup da görsel bir şölene çevirdiğini adım adım anlamaya çalışacağız. Elimizdeki kaynaklar bize bu sürecin aslında doğadan, fizikteki yayılım yani difüzyon denen bir olaydan esinlendiğini anlatıyor. Hani suya bir damla mürekkep damlatırsınız da o böyle rastgele dağılır ya etrafa. İşte yapay zeka sanki bu dağılma işlemini zamanı geri sarıp tersine çeviriyormuş gibi çalışıyor. Amacımız da bu teknolojinin temelindeki mantığı, özellikle bu alanda temel taşı niteliğindeki bazı önemli araştırma makalelerine, mesela klip yani kontrastlı dil görüntü ön eğitimi ve bir de DPPM yani gürültü azaltan yayımsal olasılıksal modeller gibi atıfta bulunarak, ama böyle çok teknik dile boğulmadan herkesin anlayabileceği basit örneklerle açıklamak. Yani o gürültüden nasıl anlam çıkıyor? Bizim yazdıklarımızı nasıl anlıyor bu sistemler? Onu çözeceğiz. Yol haritamızda şöyle olacak. Önce yapay zeka kelimelerle resimleri nasıl bağlıyor birbirine? Yani kedi deyince kedi resmini nasıl tanıyor? Buna bakacağız klip modeli üzerinden. Sonra o bahsettiğimiz gürültüden nasıl yavaş yavaş net bir görüntüye ulaşıyoruz? DPPM ve difüzyon modelleri burada devreye giriyor. Ve en sonunda da bu iki fikir nasıl birleşiyor da bizim yazdığımız metne cuk oturan o müthiş görseller ortaya çıkıyor, onu konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk ve belki de en can alıcı soru şu. Yapay zeka, mesela kedi kelimesiyle bildiğimiz bir kezinin fotoğrafını nasıl oluyor da eşleştirebiliyor? Bu bağlantı olmadan herhalde görüntü üretmek imkansız olurdu. İşte tam bu noktada 2021'de yayımlanmış ve gerçekten bu alanın yönünü değiştiren çok kritik bir çalışma var.
Evet, aynen öyle. Bu köprüyü kuran en önemli yapı taşlarından biri OpenAI'ın geliştirdiği bir model. Makalenin İngilizce adı Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision. Yani Türkçesiyle doğal dil denetiminden aktarılabilir görsel modeller öğrenme. İşte bu makalede tanıtılan Klip modeli tam olarak bunu yapıyor. Kelimelerin dünyasıyla görüntülerin dünyasını bir araya getiriyor. Klip aslında iki ayrı model gibi düşünebiliriz. Biri metinleri işliyor, yani kelimeleri anlıyor, diğeri de görüntüleri işliyor.
Anladım. İki farklı uzmanlık alanı var gibi.
Aynen. Temel fikir de şu, bu iki bölüm hem bir resim için mesela bir kedi fotoğrafı, hem de o resmi anlatan bir metin için mesela kedi fotoğrafı yazısı, birbirine çok benzeyen bir tür matematiksel kod üretiyor. Teknik olarak bunlara vektör diyoruz ama basitçe anlam kodu diyelim. Amaç birbiriyle ilişkili metin ve görselin kodları bu matematiksel dünyada birbirine yakın olsun. Yani kedi metninin koduyla kedi resminin kodu yan yana dursun.
Peki bunu nasıl başarıyor? Yani milyonlarca resim ve kelime var.
İşte orada kontrastlı öğrenme dediğimiz çok akıllıca bir yöntem kullanıyor. Sadece doğru eşleşmeleri öğrenmekle kalmıyor, yanlış eşleşmelerden de ders çıkarıyor. Şöyle düşünün, bir sürü resim ve onlara ait başlıklar var elinde. Kedi resmi ve kedi fotoğrafı metni, köpek resmi ve köpek fotoğrafı metni gibi. Modelin görevi doğru çiftlerin, yani kedi metniyle kedi resminin kodlarını birbirine yaklaştırmak.
Tamam.
Yanlış çiftlerin yani kedi metniyle köpek resminin kodlarını ise birbirinden itmek, uzaklaştırmak. Sürekli bir karşılaştırma yapıyor yani. Bu bununla alakalı, şu şununla alakasız diye öğreniyor. İşte kontrastlı denmesinin sebebi de bu. Sürekli karşılaştırma hali.
Ha, anladım. Yani sadece pozitif örneklerden değil, negatiflerden de faydalanıyor.
Kesinlikle. Bu kodları yani vektörleri böyle çok boyutlu bir uzayda yönler gibi hayal edebiliriz. İki kod ne kadar benziyor sorusunun cevabı bu yönler arasındaki açıya bakarak bulunuyor. Eğer iki yön tamamen aynıysa açı sıfır, benzerlik en yüksek seviyede yani bir oluyor. Kedi metniyle kedi fotoğrafının yönleri neredeyse aynı olmalı.
Bu uzay benzetmesi iyi oldu.
Ve bu öğrenilen anlam uzayının gerçekten çok ilginç bir özelliği var. Kaynakta bahsedilen bir örnek vardı, çok çarpıcı. Diyelim ki benim şapkalı bir fotoğrafımın kodunu alıyoruz, bir de şapkasız halimin kodunu alıyoruz. Bu iki kodu birbirinden matematiksel olarak çıkarınca ortaya çıkan o fark kodu var ya,
evet.
İşte o fark kodu tek başına şapka kelimesinin koduna inanılmaz derecede benziyor.
Ciddi misiniz? Bu inanılmaz. Yani model sadece kelimeyle resme eşleştirmiyor. Aynı zamanda şapkalı olma kavramının görsel dünyadaki matematiksel izini, o farkı bile yakalayabiliyor. Bu resmen kelimelerle görseller arasında ortak bir dil kurmak gibi bir şey.
Tam olarak öyle. Bu basit bir etiketleme değil. Kavramlar arasındaki ilişkileri, farkları bile matematiksel olarak modelleyebiliyor. İşte bu yeteneği sayesinde kilip bir resmin içinde ne olduğunu anlamada yani sınıflandırmada falan çok başarılı. Bir resmin kodunu alıyor, sonra kedi, köpek, araba gibi etiketlerin kodlarıyla karşılaştırıyor ve en yakına hangisi ise onu yüksek doğrulukla söylüyor.
Müthiş bir anlama yeteneği var o zaman. Ama işte burada bir ama geliyor sanırım, değil mi? Kilip anlıyor, haritalıyor ama sıfırdan bir şey çizemiyor.
Aynen öyle. Kilip metni veya görseli o ortak anlam haritasına yerleştirebiliyor, kodunu buluyor. Ama o haritadaki bir noktadan, bir koddan yola çıkarak geriye dönüp o koda denk gelen yepyeni bir görüntü yaratamıyor. İşte bu yaratma, üretme yeteneği için başka bir sihirbazlık gerekiyor. O da difüzyon modelleri dediğimiz şey.
Tamam, şimdi geldik en heyecanlı kısmı. O en baştaki karıncalı ekran örneğine dönelim. Yapay zeka, o tamamen rastgele anlamsız piksel yığınından nasıl oluyor da adım adım bizim istediğimiz o net anlamlı görüntüye ulaşıyor? Bu gürültü temizleme işi nasıl oluyor?
Bu alanda gerçekten bir dönüm noktası var. 2020'de Berkeley Üniversitesi'nden bir ekip bir makale yayınladı. Denoising Diffusion Probabilistic Models, yani gürültü azaltan yayınımsal olasılıksal modeller. Kısaca DDPM diyoruz. İşte bu çalışma yayılım ya da difüzyon dediğimiz bir sürecin inanılmaz kaliteli ve gerçekçi görüntüler üretmek için kullanılabileceğini gösterdi ve ortalığı bayağı bir sarstı.
DDPM. Tamam. Peki temel fikir ne burada?
Temel fikir aslında çok zarif. Önce elinizdeki net bir eğitim görüntüsünü alıyorsunuz. Diyelim ki çok net bir kedi fotoğrafı. Sonra buna kontrollü bir şekilde adım adım rastgele gürültü ekliyorsunuz. Tık tık tık. Her adımda görüntü biraz daha bozuluyor. Sonunda ne oluyor? Tamamen tanınmaz, saf bir gürültü yığını kalıyor elinizde. İşte bu İleri doğru giden bir süreç. Hani mürekkebin dağılması gibi. Sonra ne yapılıyor? Bir yapay zeka modeli eğitiliyor. Ama ne için? Bu süreci tam tersine çevirmek için. Yani model o saf gürültüden başlayıp adım adım eklenen gürültüyü temizleyerek en baştaki net kedi fotoğrafına geri dönmeyi öğreniyor. Gürültüyü silmeyi öğreniyor aslında.
Bu yayılım, difüzyon ve Brown hareketi bağlantısı biraz daha açılabilir mi? Yani fizik bilmeyen biri için bu ne ifade ediyor?
Tabii, çok basit düşünebiliriz. Hani güneş ışığı vuran bir odada havada uçuşan minik toz zerrecikleri vardır ya.
Evet, evet.
Onlar böyle sağa sola rastgele hareket eder dururlar. İşte bu harekete Brown hareketi deniyor. Neden oluyor? Çünkü göremediğimiz hava molekülleri sürekli o toz zerresine çarpıyor, onu itekliyor. İşte görüntüye rastgele gürültü eklemek de buna benziyor. Her pikselin rengini, parlaklığını rastgele biraz değiştiriyoruz. Sanki görünmez moleküller piksellere çarpıp onları rastgele oynatıyormuş gibi. Difüzyon, yani yayılım modelleri, adını işte bu rastgele dağılma sürecinden alıyor. Modelimizin işi de bu rastgele dansı tersine sarmak, o ilk net hale geri dönmek.
Anladım. Peki modeli nasıl eğitiyorlar? Her adımda bir önceki daha temiz adımı mı tahmin etmeye çalışıyor?
İlk başta mal kıklı gelen bu aslında. Ama kaynaklar diyor ki bu yöntem pek de verimli çalışmıyor pratikte. İşte Berkeley ekibinin DDPMN ile getirdiği zekice fikir burada. Onlar modeli şöyle eğitiyorlar. Model belli bir gürültülü adımdan sadece bir önceki adımı değil, ta en baştaki o orijinal tertemiz görüntüyü tahmin etmeye çalışıyor. Ya da başka bir deyişle, o anki görüntüye kadar eklenmiş olan toplam gürültünün ne olduğunu tahmin ediyor.
Bu daha zor bir iş gibi duruyor ama.
İlk bakışta öyle görünebilir ama aslında bu öğrenme işini daha stabil hale getiriyor. Çünkü hedef her zaman net, orijinal görüntü. Modelin kafası karışmıyor, nereye gideceğini biliyor, bu da daha iyi öğrenmesini sağlıyor. Ama durun, işin daha da tuhaf bir yanı var. Diffusion model algoritması sadece eğitim sırasında değil, yepyeni bir görüntü üretirken de her adımda görüntüye tekrar minicik bir miktar rastgele gürültü ekliyor. Yani model bir sonraki adımı tahmin ediyor ama o tahmini olduğu gibi kullanmıyor, üzerine biraz daha gürültü serpip öyle devam ediyor.
Bir dakika. Bu nasıl mantıklı olabilir? Görüntüyü temizlemeye çalışıyoruz ama her adımda tekrar biraz kirletiyoruz gibi. Evi süpürürken bir yandan da yerlere toz atmak gibi bir şey bu. Niye işe yarıyor ki?
Evet, kulağa tamamen ters geliyor, katılıyorum. Ama arkasında çok akıllıca bir sebep yatıyor. Yine basit bir benzetmeyle gidelim. Matematiksel bir uzay düşünün. Bu uzayda tüm gerçekçi görüntüler belli bir şekil, bir desen oluşturuyor diyelim. Kaynakta buna spiral örneği verilmişti mesela. Modelimiz gürültüyü temizlerken aslında bize bu gerçekçi görüntüler diyarına götüren bir tür yol haritası öğreniyor. Her noktada hangi yöne gitmemiz gerektiğini söylüyor.
Tamam.
Şimdi eğer üretim sırasında hiç o ekstra minik gürültüyü eklemezsek ne olur? Farklı yerlerden başlasak bile hepsi hızla o spiralin veya desenin tam ortasına, yani ortalama bir noktaya doğru çekilir. Görüntüler için ortalama demek ne demek? Genellikle bulanıklık demek. İşte o kaynakta gördüğümüz çöldeki bulanık silik ağaç görüntüsü tam da bu yüzden oluşuyor. Her şey ortaya toplanıyor, netlik kayboluyor.
Anladım, yani detaylar yitip gidiyor.
Aynen. Peki o minicik gürültüyü ekleyince ne değişiyor? İşte o eklenen rastgele dürtüklemeler noktaların sadece merkeze çökmesini engelliyor. Onları o spiralin farklı kollarına, daha ilginç, daha spesifik bölgelerine doğru itiyor. Bu sayede sadece ortalama, sıkıcı bir görüntü değil, daha keskin, daha çeşitli, daha fazla detaya sahip farklı görüntüler elde edebiliyoruz. Aslında model bir olasılık dağılımının ortalamasını tahmin ediyor. Eklediğimiz gürültü ise o dağılımdan gerçekçi bir örnek çekmemizi sağlıyor. Yani sadece ortalamayı değil, canlı net bir sonucu görmemizi sağlıyor.
Vay canına, çok zekice düşünülmüş.
Kesinlikle. Ve bir detay daha var. Zaman faktörü. Modelin öğrendiği o temizleme yönü, görüntüdeki gürültünün miktarına, yani sürecin hangi zamanında olduğumuza göre değişiyor. Görüntü çok gürültülüyken, yani sürecin başındayken, model daha genel şeyleri düzeltiyor. Gürültü azaldıkça, sona yaklaştıkça, daha ince detaylara, keskinliğe odaklanıyor. Bu yüzden model sadece gürültülü görüntüyü değil, aynı zamanda şu an sürecin şu aşamasındayız bilgisini, yani zaman bilgisini de girdi olarak alıyor.
Harika. Diffusion modelinin görüntü kalitesinde devrim yarattığını anladık. Ama bir dezavantajı vardı demiştik. Çok yavaştı. Yani bir resim için yüzlerce, hatta binlerce adım gerekiyordu. Bu da hem zaman hem de ciddi bir hesaplama gücü demekti. Peki bu süreci hızlandırmanın bir yolu bulundu mu? Ve tabii ki en önemli soru, bu gürültü temizleme işini bizim yazdığımız metinlere göre nasıl yönlendiriyoruz? Yani kedi çiz yerine köpek çiz dediğimizde ne oluyor?
Evet, her iki konuda da çok önemli ilerlemeler oldu. Önce hızlanma meselesi, Dediği PIM'den kısa bir süre sonra Stanford, Google gibi yerlerdeki araştırmacılar şunu fark ettiler. Üretim sırasında her adımda o ekstra rastgele gürültüye eklemeden de, yani daha düz, daha deterministik bir yoldan giderek de çok yüksek kaliteli görüntüler üretmek mümkün.
Yani o her adımda eklenen minik gürültüye aslında gerek yok muymuş?
Tam olarak öyle değil ama onsuz da yapılabileceğini gösterdiler diyelim. Bu yeni yaklaşım DDIM olarak biliniyor. Yani Denoising Diffusion Implicit Models. Türkçesi gürültü azaltan yayınımsal örtük modeller. Şöyle bir fark var. DDPIM'in kullandığı matematiksel yöntem SDE doğası gereği biraz rastgelelik içeriyordu. Bu da çok adım gerektiriyordu. DDIM ise farklı bir matematiksel yol, ODE kullanarak aynı hedefe, yani temiz görüntüye çok daha az adımda ulaşabiliyor.
Yani daha kestirme bir yol buldular gibi.
Aynen, daha hızlı bir otoban gibi düşünebiliriz ve DDIM deterministik, yani aynı başlangıç gürültüsünden başlarsanız her seferinde tıpatıp aynı sonucu alırsınız. Bu da süreci daha kontrol edilebilir kılıyor. DDPM biraz daha rastgele sonuçlar verebiliyordu her çalıştırmada.
Anladım. Hızlanma ve tahmin edilebilirlik tamam. Peki ya yönlendirme? En baştaki klipe geri dönüyoruz sanırım. Klipin anlama gücüyle bu yeni ve hızlı DDIM'nin veya eski DDPM'nin üretim gücünü nasıl birleştiriyoruz? O uzayda gitar çalan kedi komutunu nasıl veriyoruz bu sisteme?
İşte klip tam bu noktada tekrar sahneye çıkıyor ve bu iki harika fikri birleştiriyoruz. Ana fikir şu. Önce klipin metin anlama karafını kullanıp bizim yazdığımız komuttan uzayda gitar çalan kedi bir anlam kodu, yani vektör üretiyoruz.
Tamam. Klip metni anladı, kodunu çıkardı.
Sonra bu anlam kodunu alıyoruz ve difüzyon modeline ister DDIM olsun ister DDIM diye bir tür rehber olarak veriyoruz. Diyoruz ki, bak gürültüyü temizlerken şu anlama uygun bir şeye doğru git.
Nasıl veriyoruz peki bu rehberliği?
En temel yönteme koşullandırma deniyor. Çok basitçe o metin komutunun kodunu difüzyon modeline ek bir girdi olarak veriyoruz. Yani model artık sadece gürültülü görüntüyü ve zaman bilgisini değil, aynı zamanda uzayda bitar çalan kedi kodunu da alıyor. Ve gürültüyü temizlerken bu ek bilgiyi de hesaba katarak sonuca yansıtmayı öğreniyor. Tıpkı heykeltıraşa sadece taşı değil, bir de yapacağı heykelin taslağını vermek gibi. Mesela OpenAI'nin DALL-E 2 modeli bu temel mantık üzerine kurulu.
Kulağa mantıklı geliyor. Ama sanırım bu her zaman tam istediğimiz sonucu vermiyor. Kaynaktaki o çöl ve ağaç örneğini hatırlıyorum. Komutta çölde bir ağaç yazıyordu ama sadece bu koşullandırma yetmeyince ortaya pek ağaç çıkmıyordu galiba.
Çok doğru bir gözlem. Bu basit koşullandırma bazen yetersiz kalabiliyor. Model komutun genel atmosferini yakalasa da, mesela çölü çizse de, o spesifik nesneyi, yani ağacı yeterince belirgin yapmayabiliyor. Biraz genel, yine ortalama bir sonuca kayabiliyor.
O zaman ne yapıyoruz? Daha güçlü bir itekleme mi lazım?
Aynen öyle. Daha güçlü, daha ısrarcı bir yönlendirme tekniği gerekiyor. İşte burada da sınıflandırıcısız rehberlik, classifier free guidance denen bir teknik devreye giriyor. Bu, son zamanlarda gördüğümüz Midjourney, Stable Diffusion gibi birçok popüler modelin başarısının arkasındaki anahtar fikirlerden biri aslında.
Sınıflandırıcısız rehberlik. İsmi biraz karışık geldi. Nasıl çalışıyor bu?
Fikir aslında çok zekice ve bir karşılaştırmaya dayanıyor. Modelden iki farklı tahmin yapmasını istiyoruz aynı anda. Birincisi, bizim verdiğimiz metin komutuyla koşullu bir tahmin, yani çölde bir ağaç hedefine doğru gürültüyü temizleme yönü.
Tamam, bu bildiğimiz koşullandırma.
Evet. İkincisi ise hiçbir metin komutu olmadan, yani koşulsuz, tamamen serbest bir tahmin. Sadece genel olarak gerçekçi herhangi bir görüntü oluştur hedefiyle gürültüyü temizleme yönü.
Biri komutla bir komutsuz. Sonra?
Sonra bu iki tahminin gösterdiği yönler arasındaki farkı matematiksel olarak hesaplıyoruz. Yani komutlu yönden komutsuz yönü çıkarıyoruz. Bu fark bize neyi veriyor biliyor musunuz?
Neyi?
Tam olarak bizim komutumuzun, yani ağaç isteğimizin saf etkisini. genel gerçekçilik veya herhangi bir görüntü olma eğilimi çıkarılmış, sadece bizim özel isteğimize odaklanmış bir yön vektörü elde ediyoruz.
Vay, çok akıllıca.
Sonra da bu bulduğumuz saf istek yönü vektörünü alıyoruz. Bir katsayıyla, buna rehberlik ölçeği deniyor. Kaynakta alfa diye geçiyordu. Çarpıp etkisini artırıyoruz. Yani isteğimizin ne kadar baskın olacağını ayarlıyoruz. Ve bunu gidip orijinal komutlu tahmine ekliyoruz. Bu işlem modeli resmen bizim istediğimiz yöne doğru çok daha kuvvetli bir şekilde itiyor. Sanki hayır arkadaş, genel bir çöl istemiyorum, içinde kocaman bir ağaç olan bir çöl istiyorum der gibi oluyoruz.
İşte şimdi anladım. O çöldeki ağaç örneğinde bu rehberlik ölçeğini arttırdıkça ağacın nasıl büyüyüp belirginleştiği de buydu demek ki.
Kesinlikle ölçek arttıkça model komuta daha sıkı sıkıya bağlı kalmaya zorlanıyor, ağaç daha baskın hale geliyor. Bu sayede komutlarımıza çok daha sadık sonuçlar alabiliyoruz. Hatta işi bir adım daha ileri götürüp negatif istemler bile kullanabiliyoruz. Yani sadece ne istediğimizi değil, yüksek kaliteli fotoğraf gibi, aynı zamanda ne istemediğimizi de, mesela çizgi film gibi olmasın, bulanık görünmesin, insanlarda altı parmak olmasın gibi metinle belirtebiliyoruz. Model bu negatif istemlerin kodlarını da kullanarak sonuçların o istenmeyen özelliklerden aktif olarak kaçınmasını sağlıyor. Bu da kontrolümüzü daha da arttırıyor.
Gerçekten baş döndürücü bir teknoloji. Özetlemek gerekirse, yapay zekanın kelimelerden bu kadar etkileyici görseller yaratmasının arkasında birkaç zekice fikrin katman katman birleşmesi yatıyor. Önce fizikteki o yayılım, yani difüzyon olayından ilham alan modeller, DDPM gibi gürültüden başlayıp adım adım temizleyerek temel görüntüyü oluşturmayı öğreniyor.
Evet.
Sonra klip gibi modeller devreye girip kelimelerle görseller arasındaki o kritik anlam köprüsünü kuruyor. Daha hızlı üretim için DDIM gibi iyileştirmeler geliyor ve en sonunda da sınıflandırıcısız rehberlik gibi teknikler sayesinde bu üretim sürecini bizim yazdığımız metin komutlarına göre inanılmaz hassas bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Yani çok karmaşık görünen bu sistemlerin temelinde aslında yüksek boyutlu uzaylarda işleyen şaşırtıcı derecede zarif matematiksel ilkeler var. Bu gerçekten büyüleyici.
Kesinlikle katılıyorum. Farklı disiplinlerden gelen bu fikirlerin, yani fizikten esinlenen üretim süreci, dil bilimi ve bilgisayar görüşünden gelen anlama yeteneği, klip ve sonra da bunları birleştiren akıllıca matematiksel yönlendirme teknikleri, rehberlik, bir araya gelip bu kadar güçlü ve esnek sistemler yaratması gerçekten muazzam bir mühendislik ve bilim başarısı. Yani düşünsenize, tamamen anlamsız, rastgele bir gürültüden yola çıkıp sadece birkaç kelimenin rehberliğinde onu neredeyse foto gerçekçi, hatta bazen hayal gücümüzü zorlayan derecede yaratıcı görüntülere, videolara dönüştürebiliyoruz. Teknolojinin geldiği nokta hakikaten inanılmaz.
Peki, o zaman bitirirken size ve bizi dinleyenlere şöyle bir düşünce tohumu ekelim. Eğer yapay zeka sadece bizim kelimelerimizle bu kadar ikna edici, çeşitli, hatta bazen kışkırtıcı görseller yaratabiliyorsa, bu durum bizim yaratıcılık, özgünlük, temsil gibi kavramlarımızı, hatta belki gerçeklik algımızı nasıl etkiliyor veya dönüştürüyor olabilir? Dilin ve görselliğin bu kadar derinden iç içe geçtiği, kelimelerin adeta birer fırça darbesine dönüştüğü bu yeni çağ, gelecekte kendimizi ifade etme biçimlerimiz, hikaye anlatma yöntemlerimiz veya dünyayı algılama şekillerimiz için ne gibi yepyeni, belki de hiç hayal etmediğimiz kapılar aralayabilir. İşte bu sorular üzerine biraz kafa yormak da size kalsın diyelim. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.